Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir Ota Gündem'de karşınızdayız çünkü gündem biliyorsunuz karışık. Hakkımızda hayırlısı diyerek programa başlamış olalım. Evet sevgili Barış'cığım, ne var ne yok, sana da geçmiş olsun. Sen de bir gribal şeyle ve tabii yoğun bir hafta oldu senin için.
Evet.
Ben biliyorum, saklayayım. O yüzden teşekkürler bu yayını yaptığın için. Öncelikle onu söylemiş olayım.
Ben teşekkür ederim.
Bilgimden dolayı. Evet, bu haftanın hemen ilk haberi aslında, yani ya da şöyle baştan söyleyelim gene söylediğimizi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seyircilerimiz, seni de hatırlattığın üzere ve her zaman yorumlarda yazdığın üzere seyircilerimiz her zaman olduğu gibi bize destek veriyor. Emojileriyle ve programı paylaşarak, kanala abone olarak bizlere destek veriyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor ve yine hatırlatmak istiyoruz.
Eğer, teşekkür ederiz.
Evet, eğer izliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen bu bölümü yeni izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen bizlere kanala abone olmayı, bu linki paylaşmayı, işte yorum yapmayı, hiç değilse emoji bile olsa göndermeyi lütfen ihmal etmeyin. Bunlar bizim YouTube algoritmasında öne çıkmamızı sağlayan şeylerden, konulardan bir tanesi. Dilim duman mı karıştı ne oldu bilmiyorum ama biraz zorlanarak böyle başladık.
Gündemdendir abi.
Eyvallah, öyle olsun, doğru söylüyorsun. Ve ilk haberimiz Tesla Model Y ile ilgili. Bizim de konuştuğumuz bir konuydu ama geldi sonunda.
Evet.
Tam biz bu programı yaparken, şu an yaparken neredeyse haberi de az önce bildirimde düştü. Ne diyorsun, nedir durum Tesla Model Y ile ilgili, yenisiyle ilgili gelişmeler neler Türkiye açısından?
Evet, zaten işte Avrupa'da da siparişi açılmasının ardından yavaş yavaş Türkiye pazarı içinde bu en azından orada siparişe sunulan uzun menzilli çift motorlu versiyon için böyle bir Mart-Nisan gibi satışa sunulmasını, siparişe açılmasını bekliyorduk. Zaten beklenen gelişme de oldu. Hatta biz videonun çekimine başlamadan tam böyle hemen birkaç dakika öncesinde, iyi ki böyle biraz da erken başlamamışız yoksa kaçıracaktık. Türkiye'de de satışa sunuldu ama başta söylediğim gibi şu an hani herkesin beklediği o özellikle %10'luk ÖTV dilimine girmesini beklediği standart range versiyon değil de çift motorlu uzun menzilli versiyonun satışına başlandı. Tabii ki baktığımız zaman burada en önemli şey fiyat. Fiyatlara baktığımızda 3.2 milyon seviyesinde gelmesi bekleniyordu. Böyle tahminler vardı ama envantere baktığımızda 3 milyon 465 bin TL civarında bir başlangıç fiyatı görüyoruz. Tabii buradaki özelliklerine göre işte aracın rengine göre iç mekandaki temaya, iç mekandaki renge göre siyah mı beyaz mı veya çeki demiri var mı yok mu gibi farklara göre burada envanterdeki fiyatların 3 milyon 638 bin TL seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Yani 3 milyon 465 bin TL'den başlayıp işte 3 milyon 540 bin TL civarında ve 3 milyon 638 bin TL civarında farklı fiyatlar karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada envanter üzerinden satışların böyle geldiğini görüyoruz. O da şundan dolayı biliyorsun 2024 yılında geçen yıl motor kara taşıtlarının satışına belli bir düzenleme getirilmişler. Bu işte sipariş alımı, sipariş verilmesi, kapora alınması bunlar belli bir düzene tabi tutulmuştu ve o düzenlemeye göre bu sipariş alan şeylerin, markaların, üreticilerin aracı 45 gün içerisinde teslim etmesi gerekiyor. O yüzden artık baktığımızda işte bu envanterde 45 gün içerisinde teslim edilebilecek araçların listelendiğini görüyoruz. Yani Tesla burada dediğim gibi burada siparişi açtığı aracı 45 gün içerisinde kullanıcısına teslim etmek zorunda ki Tesla Türkiye'den de yapılan açıklamada zaten Tesla Model Y Türkiye'de satışta 45 gün içerisinde teslim şeklinde bir duyuru yapıldı. Hemen kısaca tabii şunu söyleyelim. Dediğim gibi SR versiyonu bekleyenler çok. SR versiyon içinde Mayıs-Haziran gibi Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Bu şekilde konuşuluyor. Tabii ki burada önemli olan %10'luk dilime girip giremeyeceği. Şu anki şartlarda %10'luk dilime girmesi çok zor. Çünkü 44.990 Euro'luk bir satış fiyatı var. Ve şu an biliyorsun yaşanan son olaylardan sonra da artık döviz kurunda güzel böyle yüksek bir tırmanış var. 41 TL seviyelerine geldi Euro. Özellikle şu anda biz tabii burada Euro ilgilendiriyor. 41 TL seviyelerine geldiğinde zaten SR versiyonun çıplak fiyatının 1 milyon 550 bin TL seviyelerine çıktığını görüyoruz ki %10'luk dilimde üst limit 1 milyon 450 bin TL. Yani şu anda zaten %10'luk dilimi aşmış durumda. Tabii şöyle bir beklenti de var. Mayıs-Haziran dönemine kadar zaten önümüzde belli bir 2-3 aylık süreç var ama bu süreç içerisinde elektrikli otomobillerdeki ÖTV matrahlarının güncellenmesine yönelik bir beklenti de var. Biliyorsun işte çok konuşulduğu TOGG'un fiyatı artacak. Hatta yerli elektrikli araçlar için biliyorsun böyle kredi tutarlarında değişiklik yapıldı. Vadeler değişti. Artık 1.6 milyondan 2.5 milyon seviyelerine çıkarıldı. Bu neye sebep oldu? İşte TOGG'un fiyatı da mı artacak şeklinde Eğer TOG'un fiyatı beklendiği gibi artarsa zaten bir şekilde TOG'un da satabilmesi için ÖTV baremlerinin matrahlarının yükseltilmesi gerekiyor. Bu neye yarar? Tesla'ya da yarar. Tesla da eğer matrah arttırılırsa SR versiyonu yeniden %10'luk dilime sokabilir. Böylece belli bir satış başarısı elde edilir. Çünkü %10'luk dilime sokamazsa Tesla için gerçekten burada 2024 yılında yaptığı gibi ciddi satış rakamlarından konuşamayız diye net bir şekilde söyleyebiliriz bunu. Kısaca şundan bahsedeyim. Araçla ilgili neler yapılmıştı? Tabii ki tasarımda bir değişiklik olmuştu. Cybercab'te gördüğümüz işte o boydan boya uzanan ışık imzası ön tarafta. Arkada böyle değişik bir yine boydan boya uzanan bir LED stoplar vardı ama doğrudan böyle dışarı vermek yerine aracın kendi kasasına yansıtma şeklinde böyle güzel bir tasarım. Ben o tasarımı çok beğendim açıkçası. Böyle model 7 güzel, farklı, marjinal bir tasarım oldu. Onun dışında teknik tarafta işte 400 volttan 800 volta geçiş bekleniyordu ama olmadı. Teknik tarafta çok büyük değişiklikler olmadı. SR versiyonunda 62,5 kilowatt saate çıktı lityum demir fosfat bataryanın kapasitesi. Bu tabii ki ufak bir menzil artışına neden oldu ama üst tarafta LG imzalı büyük bataryanın kapasitesinde herhangi bir değişiklik olmadı ama bu versiyonun menzili, şu anda siparişe açılan çift motorlu uzun menzili versiyon menzili 586 kilometreye çıktı. Onun da nedeni araçtaki aerodinamik açıdan yapılan verimlilik artışı nedeniyle. Çünkü hava sürtünme katsayısı 0.23'ten 0.22 cd'ye düşürüldü bu yeni tasarım sayesinde. Bu tabii ki menzili etkiledi. Onun dışında işte aracın verimliliğini etkileyen bazı diğer faktörlerde işlemler uygulandı. Bu sayede menzilde artış yaşandı. SR versiyonda 455 km'den 500 km civarında bir menzil artışı görecek. Tabii ki daha sonra gelecek versiyon için bunu söyleyebiliriz. İç mekanda kullanıcıların beklediği değişiklikler yapıldı. İşte ne oldu? Malzeme kalitesi iyileştirildiği söyleniyor. Onun dışında arka yolcular için 8 inçlik bir tane ekstra ekran getirildi. Bunun dışında işte bazı diğer güncellemeler yapıldı. Wi-Fi ve mobil bağlantıların daha hızlı yapılabilmesi için modemin daha güçlü bir modem getirildiği söyleniyor. Bagaj kapağı artık eller serbest biçimde açılabiliyor gibi bazı şeyler getirildi. Ön koltuklara havalandırma getirildi. Tesla kullanıcılarının gerçekten çok istediği, beklediği bir özellikti. Onun dışında arka koltuklar artık elektrikli olarak katlanabiliyor gibi bazı güncellemeler mevcut. Tabii ki bir downgrade olarak adlandırabileceğimiz bazı değişiklikler de yapıldı. Bu ilk başta böyle çok dikkat çekmemişti ama özellikle listelere baktığımızda, yurt dışındaki listelere baktığımızda hoparlör sayısının özellikle alt seviyelerde düşürüldüğünü gördük. Çünkü standart range ve long range'in tek motorlu versiyonlarında hoparlör sayısının 13 hoparlörden 9 hoparlöre düşürüldüğünü görmüştük. Tabii Türkiye'ye geldiğinde daha net detaylarla birlikte standart range'de bu düşüş gerçekleşecek mi göreceğiz ama büyük ihtimalle Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de düşecektir diye söyleyebiliriz. Yani şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. 3.45 milyon seviyesinde, 3.46 milyon seviyesinde long range uzun menzilli versiyon Türkiye'ye gelmiş durumda. İlerleyen süreçte diğer versiyonlar için de konuşuruz zaten.
Evet, bence de zaten ilerleyen dönemde konuşacağız. Şu an konuşacak pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhalde satış rakamları da bu vergi oranlarıyla, bu şeyle çok da olmayabilir. Yani çünkü alacak kişilerin de aşağı yukarı beklentisi SR'dan, yani büyük farklılık yok, niye ona o kadar para vereyim diye düşündükleri için böyle olacaktır. Ama tabii dediğin de önemli, SR versiyonda eğer bu dilime giremez de böyle olmazsa o zaman başka şeyler konuşmaya başlarız. Yani tekrar o zaman belki long range'in bir mantığı olur mu diye bakarız o zaman. Yoksa şimdilik yok. Bunu fazla yormayacağım, zaten bu konuyla ilgili aslında birçok şeyde konuşuldu. Videolar da var. Senin hazırladığın bazı videolar da var. Bizlerin koyduğu var. Yazılar, birçok yazı var gene donanhaber.com'da. O yüzden bir sonraki habere geçiyorum izin.
Tabii ki.
Bir şey söyleyeyim ama o TOG'la ilgili söylemiştin. Oradaki notu iletmiş olalım. Gene geçen hafta senin de söylediğin bu 2,5 milyon kredi veriyordu. Oraya yükseltilmişti yerli otomobil için oranlar. O zaman da konuşmuştuk. Fiyatı artacak mı diye. Sen de yine şimdi bahsetmiştin. Belki de buradaki işte dolar döviz de farkı ile ilgili veya hani işte olabilecek artırma karşılık belki de bu %10'luk baraj bu yeni dönemde arttırılabilir. Çünkü diğer araçlar için de bu gerekecek. Yani BYD için de gerekecek. Chery için de gerekecek. O yüzden sanki o rakam tekrar gözden geçirilebilir mi? Onu merak ediyorum. İkincisi, Tesla da acaba Türkiye'yi düşünmeli mi diye şu an düşünüyorum. Yani ama tabii böyle bu kadar cazip hale getirebilirler mi? Çin gibi bu kadar rahat oynayabilir mi dersen tabii ki öyle görünmüyor. Çünkü Çin'in olayı başka. Ama hani neden olmasın diye de aklıma da geldi.
Ya tabii ki olabilir. Şöyle biliyorsun Meksika'da yanılmıyorsam işte kumaş koltuklar bazı özelliklerin olmadığı işte arkada özellikle Model 3 tarafında arkada 8 inç ekranın olmadığı böyle daha özelliklerden kısılmış ucuz versiyonlar satılıyor. Aynı şekilde Çin pazarı için de Model Y'nin böyle özellikleri kısılmış daha ucuz versiyonlarının satılması gündemde. Böyle haberler çıkmıştı. Tabii ki Çin pazarını özellikle Türkiye ile kıyaslamak çok doğru olmaz. Çok büyük bir elektrikli otomobil pazarından bahsediyoruz. Çin için böyle bir gelişme yapılması mümkün ama şunu da düşünebiliriz. Özellikle hani Meksika için yapılıyor, Çin için yapılıyor. Bu sefer bu tarz böyle özellikleri kısılmış araçların üretimi arttırıldıkça farklı pazarlarda da böyle şey seçeneklerin sunulması, daha uygun fiyatlı seçeneklerin sunulması gündeme gelir mi? Gelirse bence Türkiye'de bunlardan bir tanesi olabilir. Belki ilerleyen süreçte dediğin gibi daha uygun fiyatlı Model Y seçenekleri Türkiye'de özellikleri kısılmış şekilde görebiliriz. Çünkü özelliklerin kısılmasına biz Türkiye pazarına alışız. Biliyorsun işte Hyundai tarafında yapıldığı IONIQ 5'in, IONIQ 6'nın özellikleri kısıldı. %10'luk dilime girebilsin diye farklı markalarda yapıldı. Buna alışız. Yani Tesla tarafında yapılmış olması da bizi çok şaşırtmaz açıkçası.
İskeleti gelsin de değil mi? Evet yani insan o hale geliyor maalesef ya. Tamam abi ver Allah aşkına ver yeter ki hani şöyle bir oraya gitmesin diye. Ne yapacaksın? Mecburen katlanılıyor. Evet bir sonraki haberimiz de BYD Han L ve Tang L ile ilgili. Tang L konusunda bizim de hafta evet bu hafta zannediyorum bir lansmanla Tang'ı da göreceğiz mi? Ama gerçi bu tabii Tang L bu
Bu
arada.
tabii
Evet.
ki daha
Evet.
gelişmiş bir versiyonu. Birazdan konuşacağız. Bize Türkiye'ye gelen biliyorsun standart BYD Tank modeli. Önümüzdeki hafta dediğin gibi BYD Türkiye'ye güzel bir lansman düzenliyor. Bizi de davet etti. Onu deneyimleme şansı elde edeceğiz. Bu arada araçla ilgili BYD'nin diğer modelleriyle ilgili soru işaretleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak iletirseniz eğer haftaya lansmanda bu sorularınızı cevaplamak için çalışıyor oluruz.
Süpersin evet şahane. Peki nedir BYD Han L ve Tang L'nin özellikleri neler var? Yeni özellikler göze çarpıyor mu yoksa yani öylesine duyurulmuş bir şey mi?
Şimdi BYD'nin tabii ki bu iki model özelinde onlarla başlamak üzere açıkladığı bazı yeni teknolojiler var. Elektrikli araçta devrim olarak nitelendirilebilen özellikler. Çünkü artık BYD sayesinde elektrikli araçlarda özellikle binek otomobillerde 1 megawatt hıza varan şarj hızlarını, DC şarj hızlarını konuşuyor hale geldik. 1000 kW'lık DC hızlı şarjdan bahsediyoruz. Han L ve Tang L modellerinde gerçekten yani hatta şu anda nereden baksan işte Tesla ile kıyaslanıyor. V4 Supercharger'ları 500 kW'a çıkıyor. Onun dışında Xpeng yine Çinli bir üretici olan Xpeng 800 kW'a kadar DC hızlı şarj hızına çıkabilmişti. Ama BYD bu konuda yeni bir atak yaparak bütün rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bu ciddi bir atılım. Bunu ne sayesinde başarıyor? Tabii ki elektrikli otomobillerinde kullandığı mimarinin 1000 volta çıkması sayesinde. Çünkü biz ne diyorduk? Elektrikli otomobiller artık 2025 yılına geldik. Satılacak elektrikli otomobillerin artık 800 volt mimarisine geçmesini bekliyorduk. Çoğu hala 400 volt mimarisine kalmış. Bu 400 volt mimarisinin ilk temsilcilerinden biri olan yani seri üretim tarafında ilk temsilcisi olan BYD yine bu konuda bizi şaşırtmadı ve 800 volttan da ziyade 1000 voltluk elektrik mimarisine geçiş yaptı. Bu sayede tabii ki az önce bahsettiğimiz yüksek hızlı şarjın mümkün olduğunu görebiliyoruz ki bu da yani baktığında 1 saniyede 2 kilometrelik bir menzil kabaca 4-5 dakikada 400-410 kilometrelik bir menzil gibi şarj değerlerinin karşımıza çıkmasını sağlıyor ki artık elektrikli otomobillere böyle uzak bakan işte ya menzili düşük, şarj hızı çok yüksek gibi böyle nedenlerle onlara uzak duran insanları bile artık elektrikli araç dünyasına çekmeye başlayacak ciddi bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Diğer özellikleri Han L ve Tang L'nin 1085 beygire kadar güç sunuyorlar. Gerçekten performans tarafında da çok iddialı modeller olduklarını söylemek lazım ki hani baktığımızda tasarımlarına zaten Han'ın ve Tang'ın performans iddiası olan spor otomobiller olmadığını görüyoruz. Han hep böyle işte büyük bir sedan model ki hani Türkiye'de incelediğimizde seninle de görmüştük şey demiştik yani neredeyse bir makam arabası edasında bir şey olduğunu söylemiştik. Yani bu araçta 1085 beygirlik gücün gerçekten ciddi bir güç ve performans olduğunu söylemek lazım. Onun dışında bu 1000 voltluk elektrik mimarisine sahip Süper E platform üzerine inşa edilmiş bu modeller ki BYD'nin biliyorsun E platform 3.0, E platform 2.0 olarak adlandırıyordu. Artık yeni nesil platformda E platform 4.0 olarak adlandırmamış, süper iyi platform olarak adlandırılmış. Bu modellerde bu altyapı üzerine inşa edilmiş. Hanle'de 83.2 kWh saatlik lityum demir fosfat batarya. Yani zaten BYD artık lityum demir fosfat bataryalarla özdeşleşmiş bir üretici ki hatta bu bataryaların işte enerji yoğunluğunun az olması ve yavaş şarj edilmesiyle çok eleştiriliyordu. Bu eleştirilere bu 1000 kW'lık şarjla böyle neredeyse tokat niteliğinde bir cevap verdi diyebiliriz BYD tarafında. Az önce de söylediğim gibi işte bu 83.2 kWh saatlik bataryayla Çin'deki CATL normlarına göre 701 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Bence menzili de iyi bir değer. 5 dakikada 400 km menzil olduğunu söylemiştik. Bu da artık yani şunu görebiliyoruz artık. Neredeyse benzinli bir aracın deposunu doldurmakla eşdeğer sürelere indirildiğini görüyoruz. Çünkü 5 dakikada 400 km menzil hemen tak 5 dakika şöyle bir sağa sola baktığında bir bacaklarını açtığında zaten geçecek süre
400
km menzili elde edip uzun yolda yoluna devam edebiliyorsun. Gerçekten çok iyi değer olduğunu söylemek lazım. Bu arada buna rağmen bunlarla beraber BYD'nin yeni tanıttığı God's Eye adı verilen işte yeni otonom sürüş sistemi vardı. Bu otonom sürüş sisteminin de donatıldığı bu araçlar yani gelişmiş otonom sürüş teknolojilerine de sahip olduğunu görüyoruz. Bunlarla beraber Hyundai'nin başlangıç fiyatı 37 bin dolar dolaylarında. Yani gerçekten bu kadar özelliğe rağmen yine iddialı fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Tangle gerçekten normal Tang'a göre tasarım tarafında çok daha sportif, dinamik ve böyle agresif görünen bir tasarımı var. Ona da böyle yine aynı teknik özelliklere sahip. Nereden baksan böyle Hyundai modeli için 2.7 saniyede sıfır yüz hızlanmasını tamamlıyor. Son hızı 305 km saat. Tangle'de ise sıfır yüz hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlıyor ve maksimum hızı 287 km. Yani çok yüksek performans değerlerinden bahsediyoruz. Tangle modeli içinde 38.600 dolarlık bir başlangıç fiyatı söz konusu. Bu kadar özelliği işte Çinlilerin hep öne çıkan özelliği, bu kadar özelliği, bu kadar iyi araçları düşük maliyetle üretebildiklerini hep söylüyorduk. Gerçekten çok çarpıcı değerler. Bakalım artık elektrikli otomobil dünyasında bir devrim niteliğinde özellikler olduğunu söylemiştik. Tabii ki bu daha çok yeni aşamada. Bunun için BYD 1000 kW şarj hızını destekleyen yeni şarj ünitelerini tanıttı. Onları yavaş yavaş Çin'de böyle dağıtacak, böyle kullanmaya başlayacak. Hatta Çin'i böyle 4000 tane 1000 kW'lık şarj hızını destekleyen DC hızlı şarj üniteleriyle donatmayı planlıyor. Bunlar tabii ki büyük yatırımlar. Önümüzde işte 2-3 yıl, 4-5 yıllık bir süreçte gerçekleşecek şeyler ama şimdiden bu değerleri konuşuyor olmak, böyle otomobiller görüyor olmak elektrikli araçlar tarafında umut vaat ediyor. Bakalım BYD ilerleyen süreçte bize neler gösterecek. Gerçekten çok şaşırtıcı şeyler oluyor.
Yani senin demin söylediğini düşünüyorum şimdi. 44 bin euro dedin Almanya'da Tesla Model Y ile ilgili. Yeni Tesla Model Y 44 bin euro dedin. Şimdi de diyorsun ki 37 bin dolar mı dedin hatta bunu? Euro mu dedin?
Evet tabii
dolar ki. Dedin, değil mi? Bir de 37 bin dolar dedim buna. Yani euro da demedin. Ama arada da bir fark var çünkü. Yani inanılmaz gerçekten. Ve bu araç hani böyle karşılaştırdığında şu an hani baksan Tesla Model Y'yi yani Tesla Model Y bunu getir götürünü yapar gibi bir durum söz konusu şu an. Hani teknoloji olarak falan bakınca.
Tabii ki.
O yüzden inanılmaz. Bir de tabii adamlar bunun arka planını da destekledikleri için yani ekosistemi de güçlendirdikleri için. Diyorsun ki 1000 volt diyorsun. 1000 volt dediğin şey yani bakıyorum endüstriyel yani bunu kurmak için de zaten aslında yine endüstriyel takılman gerekiyor. Normal tabii diğerleri de öyle ama 400 için artık yani 400 volt için 400 voltun çocuk oyuncağı alması lazım böyle baktığında. 800 voltu belki düşünürse 1000 volt artık endüstriyel tarafa daha da yakın. Gerçekten onu da düşünerek onunla ilgili gelişmeleri de yapmaları yani bunların şarj cihazları da şöyle olacak, böyle olacak diye bunları da geliştirmesi, bunların ne kadar büyük düşündüğünün ve geliştirdiğinin aslında bir göstergesi. Ne eksik diğer tarafta? Çünkü biz bunu yapay zeka tarafında görüyoruz, başka alanlarda da görüyoruz. Çin'de olan ne var da dünyanın geri kalanı buraya yetişemiyor dediğinde işte ne söyleniyor? Deniyor ki Çin'de işte çok şey var, madendi, şuydu, buydu, bunlar. İyi kardeşim bir de kafa var. Yani bu adamlar kafalarını çok iyi çalıştırıyorlar. Yani okullarında olanları gördüm geçen gün. Yani biz burada çocukları işte aman dur şunu yapmasın, bunu yapmasın diyoruz. Adamlar orada küçücük çocuklara ne bileyim böyle fırıncılığı öğretiyor, bir şey öğretiyor. Yani bildiğin hayatın içerisine katacak daha cücük kadar çocuklar. Bakmışsın hayatın içine girecek şeylerle, ekipmanlarla donatılıyorlar. Bu çocuklar zaten aynı zamanda tabii nereden nereye gittik de söyleyelim yani yolda buradan geçiyor diyerek söylemiş olayım. Bir taraftan da bu çocukların bilgisayar kullanmaları, işte ekran sürelerinin takibi bilmem ne, bunlar milli düzeyde takip ediliyor. Tıpkı Japonya'da işte kilolu insan olmaması gibi bir şey bu. Yani o da meğersem ülkenin vaktinde geliştirdiği stratejilerle, politikalarla yapılan bir şeymiş. O yüzden Japonya'da okullarda yani hani şey değil mi, kilolu çocuk yok. Yaşayanlar arasında yok. Yani bu, çünkü sana bunu devlet bir şekilde izin vermiyor, sana bunu kurduğu kültürle. Burada evet. Şu an Çin'de de bunu görüyoruz. Yani bunlar kafalarını çok fena çalıştırıyorlar. Ve hani bizim de çünkü süper güç olma noktasında da zannediyorum hani sadece dünyanın gündemini takip ederek bir şey yapıyorlar. Neyse, oraya da girmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bence şahane anlattın. BYD'nin Türkiye'de bu anlamda olması da tabii avantaj. Yani Türkiye'de fabrika kuracak olması da bu anlamda avantaj. Huawei nasıl bizde çok ciddi bir yer kaplıyorsa Türkiye açısından, BYD'nin de yarın bir gün Chery'nin de, hakeza tabii Hyundai'nin de böyle bir etkisi olacağını ümit ediyorum. İnşallah daha da iyi olur diyoruz. Sıradaki haberimize...
Şuna hemen parantez açayım. BYD tabii ki Türkiye'de geliyor ama tabii şu önemli. Yani hani sadece montaj yapmayıp da işte burada Ar-Ge çalışmaları, işte batarya üretimi, hücre üretimi gibi tabii ki önemli teknoloji tarafında önemli gelişmeleri de görmek lazım ki hani burada Türkiye'de onların işte know-how'ının transferi olsun, burada da görelim neler yapılıyor. Ama Çin hükümeti buna çok yanaşmıyor. Özellikle Meksika tarafında biliyorsun BYD'nin orada yapılacak fabrikasını Çin yönetimi bir dur dedi, bir erteledi. Ya işte hani endişeleniyoruz, Amerika'ya bizim bilgilerimiz, batarya teknolojileri konusundaki bilgilerimiz Amerika'ya sızdırılırsa şeklinde böyle bir endişeleri söz konusu. Yani Türkiye pazarı için evet fabrikanın yapılması güzel, istihdam sağlanması güzel, burada üretim yapılması güzel ama bunun daha üzerinde dediğim gibi Ar-Ge çalışmalarının, burada batarya üretiminin de yapılması lazım. Yoksa sadece montaj yaparak az önce dediğim gibi işte bir istihdam sağlarız. Onun dışında hiçbir gelişme olmaz diye düşünüyorum. Umarım ilerleyen süreçte tabii ki bunları da görürüz.
Umarım, kesinlikle doğru söyledin. %100 katılıyorum. Ben de hani bunları görmek ümidiyle diyorum. Huawei'deki o çalışma şeklini ben seviyorum. Burada Ar-Ge merkezi kurdular. Evet, dediğin gibi hani her şeyi de buraya getirip sana da verecek halleri yok. Mesela Kore tarafındaki markalarla çok daha iyiyiz bu anlamda. Yani mesela Samsung'la baktığın zaman işte bizim o fırtına obüslerini beraber geliştirdik. Yani onlardan bir teknoloji transferi oldu buraya. Aslında Samsung marka fırtına obüsleri. Fakat Türkiye'de o teknoloji transferiyle beraber artık Türkiye bu anlamda önemli bir oyuncu haline gelmişti. Allah'tan evet. Roma sanayinde daha iyi ilerliyoruz da o tarafta başka bir şey konuşuyoruz. İnşallah otomotiv endüstrisinde de benzer şeyleri konuşuruz. Dediğin çok doğru. Yani montaj olursa ne olacak? Yani bir sistem olur. Dediğin gibi hani kalıcı katkılar için başka şeyler konuşmak %100 şart. Beklentimiz, ümidimiz de bu yönde. Sıradaki haberimiz...
Evet, dediğin çok doğru. Pardon, çok doğru. Güzel bir yere temas ettin. Yani son dönemde özellikle savunma sanayinde know-how tarafında ciddi bu şekilde hani ürünlerin yerleştirilmesi tarafında ciddi çalışmalar yapılıyor. Gerek Aselsan tarafında, gerek diğer savunma sanayi şirketleri tarafında. Eğer bu know-how, bilgi birikimini, bunların yerleştirilmesini elektrikli otomobil dünyasında da görebilirsek Türkiye'de, gerçekten o zaman ciddi bir gelişmeden, ciddi bir ilerlemeden bahsediyor olabiliriz.
İnşallah diyorum. Direkt olarak birkaç sefer böyle sanki sana söz vermeyecekmişim gibi bir durum oldu.
Estağfurullah.
Bakma lütfen, öyle bir şey değil.
Ben size giriyorum.
İyi yapıyorsun. Ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Evet, galiba geçen hafta da kızmışlar. Şimdi bak aklıma geldi. Birisi demiş ya, tam konuşacak seninle diye 4.17'de niye karıştın falan gibi demişler. Yani kusura bakma, o anlamda ben söyleyeyim. Bizim tabii
yok, estağfurullah,
muhabbeti bilmediğinden belki izleyen arkadaşımız öyle demiş ama öyle bir şey olduysa da, öyle hissedildiyse de ben de bu arada özür dilerim. Evet.
Yok, şimdi sen söyledikçe benim de aklıma bazı şeyler geliyor. Sen tam kapatacakken, siz lafını konuşup kapatacakken benim de aklıma gelen şeyi söylemek istiyorum. Ondan öyle oluyor. Yoksa hani...
Eyvallah.
Estağfurullah, öyle bir şey söz konusu değil yani.
Teşekkür ediyorum. Bir sonraki haberimizde yeni elektrikli MG4 ile ilgili, Türkiye'de çok satılan ve sevilen bir modelin bu sefer de farklı bir rengini görüyorum. Turuncusuyla bize çok bilinen, sevilen bir renk. Bu sefer evet. MG4'ün tasarımı ve özellikleri ortaya çıkmış. Neler var? Yenilenen modelde neler görüyoruz?
Ya şöyle, ben hemen böyle tabii ki bu Çin'de biliyorsun Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından burada satışa sunulacak araçlar önce bu bakanlığın onayından, bir homologasyon sürecinden geçiyor. Homologasyon, tam söyleyemedim.
Ben güzel söylemiştim ama tamam peki.
Ve bakanlık işte aracın bazı böyle kilit teknik özelliklerini ve fotoğraflarını paylaşıyor. O MG4'te, yenilenen MG4'te bakanlık tarafından paylaşıldı ve bu fotoğraflara ilk baktığımda benim aklımdan geçen şu oldu. Ya sanki MG4 modelini bitirmek istiyor. Sanki böyle fişini çekmek istiyor gibi bir yorum geçti içimden. Çünkü tasarıma baktığımızda ben kendi adıma en azından tasarım noktasında, yani çok öznel bir konudur. Çok özür dilerim, kendi fikrimi belirteceğim burada ama ya tasarım noktasında geri gittiğini düşünüyorum MG4'ün. Çünkü senin elektrikli otomobilleri konuşurken de MG4'ün lansmanındayken de hep şunu söylüyordum. Gerçekten elektrikli araç dünyasında işte böyle bir hatchback tarzı, zaten hatchback tarzı çok fazla araba göremiyoruz ama bu segmentte gerçekten dinamik çizgilere sahip, çok böyle agresif, sportif görünen bir otomobildi. Biz comfort versiyonunu şey yapıyorduk, eleştiriyorduk. Neden işte arkada spoiler'e yer vermemişler, araba çok çıplak görünüyor, işte luxury versiyonu ne kadar güzel şeklinde. Yani comfort versiyonu daha ileri taşıyalım, luxury gibi şey yapalım, daha sportif gösterelim yerine arabayı daha da geri götürmüşler. Böyle ilginç bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Keşke bu otomobile yeni MG4 demeselerdi de işte ne bileyim MG2, MG3, MG3 var zaten de farklı bir isimle, farklı bir model olarak gelseydi diye düşünmedim değil açıkçası. Hemen şöyle tabii teknik detaylarına baktığımızda tasarım dışında sanki fotoğraflar üzerinden araba eskisine göre küçülmüş gibi görünüyor. Çünkü eskisi böyle bayağı heybetli, uzun görünen bir araçtı ama hiç öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü paylaşılan detaylara baktığımızda bizi şaşırtacak şekilde aracın büyüdüğünü görüyoruz. Hatta gövdesi 11 santim uzamış, dingil mesafesi, aks mesafesi de 4,5 santim artmış eski versiyona göre. Tabii ki bunun dışında ağırlık tarafında da bir artış olmuş. 1641 kilogram ağırlığa sahip, eskisine göre, selefine göre 156 kilogram civarında bir artış söz konusu. Bununla beraber teknik detaylarda açıklanmamış ama zaten tasarımdan da belli oluyor. Çünkü biraz daha böyle aerodinamik bir tasarıma sahipti eski versiyon. Bu biraz daha sanki yine hatchback görünümlü ama ön tarafta işte biraz daha burun yükselmiş gibi görünüyor ki hani yerel medya tarafından verilen haberde de aracın hava sürtünme katsayısının arttığı belirtilmiş. Tabii ki bu verimliliği biraz daha düşürecek bir detay. Onun dışında zaten böyle baktığımızda sanki MG hani daha çok böyle verimliliği ön plana almamış da biz nasıl aracı biraz daha ucuza satabiliriz şeklinde planlamalar yapmış şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Yani hem tasarım noktasından hem de teknik açılardan MG'nin artık verimlilikten ziyade biraz daha otomobili uygun fiyata satma noktasına ağırlık verdiğini görüyoruz. Çünkü hani teknik açıklanan teknik detaylara baktığımızda mevcut versiyonun comfort modelinde 125 kW'lık, luxury versiyonunda 150 kW'lık motor var ama yenilenen versiyonda 120 kW'lık daha güçsüz bir motorla geleceğini görüyoruz. Aynı şekilde mevcut versiyonda yanlış bilmiyorsam CATL tarafından, Çin'in en büyük batarya üreticisi tarafından üretilen bir lityum demir fosfat batarya varken bu modelde Rept Batero ismi verilen bir şirket tarafından üretilecek lityum demir fosfat batarya kullanılacak. Kapasitesi henüz belli değil ama şimdi CATL daha böyle işte birçok otomotiv deviyle çalışan yine lityum demir fosfat batarya dışında NMC batarya, nikel manganez kobalt batarya da üreten ve LFP, lityum demir fosfat bataryalarının daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması bilinen büyük bir üretici. Ama diğer bahsettiğimiz işte Rept Batero isimli firma biraz daha giriş seviye markalarla çalışan, daha ekonomik modeller için daha ekonomik lityum demir fosfat bataryalar üreten, bu LFP bataryalarında CATL'in ürettiğine göre biraz daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra enerji yoğunluğunun da daha az olduğu bir batarya üreticisi olarak biliniyor Çin'de. O yüzden az önce söylediğim gibi MG'nin biraz daha uygun fiyata çekmeye çalıştığını görüyoruz ki biliyorsun MG4 Çin'de bile çok fazla satan bir model değil. Yani ana pazarı MG biliyorsun Çinliler satın almıştı. SAIC bünyesinde faaliyet gösteren bir marka. Orada olmasına rağmen, SAIC bünyesinde faaliyet göstermesine rağmen Şubat ayında Çin'de sadece 13 adet satılmış. Yani çok ciddi bir düşüş söz konusu satışlarda. Başarılı bir model değil. Biraz daha çünkü neden? Rekabet fazla. Özellikle Avrupa pazarı özelinde MG'nin evet Avrupa satışları, deniz aşırı ülkelerdeki satışları iyi gidiyor ama bu tarafta da özellikle Avrupa Birliği Çinli elektrikli araçlara bir ilave vergi getirdi ve bu vergiden en çok etkilenenlerden bir tanesi SAIC oldu. Çünkü %10'luk mevcut vergiyle beraber toplamda %45 gümrük vergisi uygulanıyor. Bunlar MG4 de çok etkileniyor. O yüzden belki de biraz daha fiyatları düşürmek, daha uygun fiyatlı hale getirmek adına yeni versiyonda bu şekilde uygun fiyat odaklı çalışmış olabilir MG. Toparlayacak olursak yani tasarım evet görecelidir ama ben mevcut versiyona göre çok geri gittiğini düşünüyorum. İç tasarımı henüz görmüyoruz. Teknik detaylarda da yine bahsettiğim gibi biraz daha böyle aşağıya doğru, biraz daha uygun fiyata geçiş noktasında evrilmeler söz konusu. Satışa sunulduğunda zaten teknik detaylarını ve iç ve dış tasarım daha detaylı konuşuyor oluruz.
Ağzına sağlık. Valla şahane anlattın. Ben de bu arada dediğin gibi araç daha bir yuvarlatılmış. O sportif karakterinin yerine daha böyle masumane bir gelmiş. Büyüdü demesen gerçekten dediğin doğru. Büyüdü demesen aynı şeyi düşünüyorum. Ben de küçültmüşler otomobili diye düşünürdüm. Ki yani aslında yani güç olarak, motor gücü olarak düşmesini düşündüğün zaman da insan onu bekliyor. Yani evet küçülmüştür de diyorsun. Enteresan, hakikaten ilginç ve tasarım olarak da yani daha düşük bütçeli bir otomobili hakikaten andırıyor. Yani işte ki rakipleri de aslında o yüzden demek ki daha çok satılıyor. Yani Dolphin'i mesela düşündüğünde bakıyorsun o değildi, sanki sınıfı orası değildi gibi. Aslında öyle ama sanki diğer şimdiki mevcut arabayla orası değildi hedefi. Fakat şimdiki arabayla artık daha da aşağılardaymış gibi görünüyor. Bu arada arka stop lambalarını hiç anlamadım. Arka stop lambalarında kırmızı, yani hani üstte belki şeydir, şu full barsa eğer orası gördüğüm, yani baştan sona bir ışıksa üstte gördüğüm çizgi olarak evet olabilir, ama onun dışında stop lambaları da bana hoş görünmedi.
Orada hemen araya gireyim istersen. Cyberster isimli bir böyle şey var. Üstü açık kabrio modeli var biliyorsun MG'nin. Orada onun konseptinde böyle arkada stopları sağa sola bakan ok şeklinde tasarlamışlardı. Burada birazcık ona atıfta bulunmuşlar. Bir de şunu soracağım sana hazır arkasına bakarken. Stoplardan bağımsız arkada şöyle bir Seat Ibiza formu yok mu ya? Bana çok anımsattı.
Bravo bravo, var, kesinlikle var. Şimdiki ama şimdiki Ibiza mı, eski Ibiza mı? Daha çok eski Ibiza'yı görüyor gibi hissediyorum.
Eski Ibiza galiba, değil evet. Mi?
Yani evet doğru. Ama şey de değil ya. Yani hakikaten sen söyledikçe dikkatimi çekiyor. Nedir? Yani proporsiyon da böyle bir garip görünüyor. Yani arabayı büyütmüşsün ama arka tarafta böyle bir nedense üzüldüm ya. Hakikaten dediğin doğru. Türkiye için baktığında daha da üzücü olabilir yani. Çünkü bir şey bekliyorduk arabadan, yani bir gelecek bekleniyordu. Seviliyor da dediğin gibi Türkiye'de, ama yani şu söylediğin mesela verdiğin örnek, yani işte 13 tane dedin. Şubat ayında ülkede sadece 13 tane olması durumun vehametini gösteriyor. Yani bakanlığa sundukları modeldi. Bu arada bakanlık artık daha iyi fotoğraflar çekiyor anladığım kadarıyla. Onu da söyleyeyim. Çünkü
evet yani, güzel fotoğraflar
galeride geliyor. Çekmiş gibi artık şey değil. Böyle hani ya abi zaten bunu yayınlıyorsunuz, ondan sonra millete biz bunlar rezil oluyoruz dediklerini değiştirmişler. Fena değil yani, ışıklandırma falan bir şeyler yapmışlar. Eskiden fotoğraflar böyle değildi. Bakanlık da demek ki artık şeye göre çalışıyor. Süpermiş.
Kendini geliştiriyor.
Evet. Peki ne diyorsun, sıradaki habere geçelim o zaman. Renault Espace. Vay be, Espace deyince ben tabii çok gerilere gidiyorum. Formula 1 de başladı. Avusturya'ya geçtiğimiz hafta yapıldı bu arada. Lewis Hamilton'da çıkınca çok beklenti vardı Ferrari'ye geçince. Fakat Ferrari yakası için iyi bir başlangıç olmadı diyebiliriz. Hemen ondan da söz etmiş olalım. İlk sırada Norris, McLaren'ler yine iyiler. Lando Norris birinci oldu. Verstappen ikinci oldu. Verstappen yine iyi mücadele etti. Fakat 3-4 Mercedes'ler, Russell ve Antonelli. O yüzden ve burada Williams çok enteresan bir şekilde 5. oldu. En büyük başarıları Sainz eğer yarış dışı kalmasaydı herhalde o da böyle ama ilginç bir yarıştı. Yağış falan olduğu için çok ne kadar gösterge olur bilmiyorum. Bu hafta sonu Çin yarışı var. Hani meraklıları için onu da hatırlatmış olalım. İnşallah keyifli, zevkli bir sene olacağını tahmin ediyorum. Drive to Survive'da bu arada Netflix'te yayında. Meraklıları geçen sene izlemek isterlerse güzel bir özet olarak ve arka planda neler dönüyor onu konuşanları yakalamak için iyi bir özet olabilir diyorum. Renault Espace'de neden oradan geldim? Espace'in çok yıllar evvel F1 versiyonunu böyle bir şeydi, minibüs tarzı, işte sadece One Space, hatta şeyde oradan geliyordu, tek hücreli bir minibüs gibi bir şey yapmışlardı. Ve onu da F1 altyapısıyla, o zamanlar da tabii Fernando Alonso uçuyor falan Renault'da. Öyle bir şey yapmışlardı. Çok güzeldi. Espace'i oradan biliyorum ama şimdi tabii bambaşka bir Espace'e bakıyorum anladığım kadarıyla.
Tabii ki.
Evet. Nedir bu yeni Renault Espace? Makyajlanmış tabii. Ben çok olmuş demek ki değişeli Espace de. Makyaj dediğine göre zaten öyleymiş. Buyursunlar, dinleyelim.
Evet, aslında 2023 yılında MPV'den, senin de bahsettiğin o ikonik modelden, ki hani 1980'li yıllarda böyle MPV segmentinin en ikonik modellerinden, en dikkat çekici modellerinden bir tanesiydi. Çok beğenilen bir tasarım, özellikle iç hacmi noktasında ön tarafa doğru çapraz bir şekilde dümdüz uzanan ağız sütunlarıyla beraber çok güzel bir tasarımı, sevilen bir tasarım
bravo,
vardı. Özellikle
tatlı.
Avrupa'dan Türkiye'ye gelen böyle gurbetçilerde görülürdü. Ama artık tabii ki MPV'ler yavaş yavaş yok oluyor. Çin'de tabii ki çok seviliyor ama diğer tarafta böyle MPV aile aracı olarak MPV'lerin yerini SUV'ler alıyor. Renault da bu tarafta Bu arada isim olarak yani Espace olarak da telaffuz ediliyor ama Fransızca'da yani markanın Espace kendi memleketinde yanılmıyorsam Espace olarak telaffuz ediliyor. O yüzden ben de ismini Espace olarak söyleyeceğim.
Eyvallah, süper. Renault Espace. Şahane bir özetle bu arada girdin. Yani hem bahsettiğim dönemi hem de bu döneme hem de bir de bu isim olayı. Futbolcular da biliyorsun böyle isimlerinin yanlış söylenmesi meselesi çok gündem olur. Sen hepsini düzeltmiş oldun. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Espace 2023 yılında ki konuşmuştuk bunu, SUV segmentine 6. jenerasyonuyla beraber giriş yapmıştı. MPV'den SUV'ye geçmişti böylelikle. Tabii ki ne olarak gelmişti? Tasarımı aslında Austral'in uzun aks mesafeli, daha büyük, daha geniş ailelere hitap eden versiyon olarak gelmişti. Şimdi makyajlandı. Bununla beraber tabii ki Austral de aynı makyajı görecek büyük ihtimalle. Tasarım noktasına baktığımızda Austral'deki mevcut tasarım yerine markanın yeni böyle daha keskin hatlara sahip, özellikle Gilles Vidal imzalı daha agresif tasarımla, ki hani hep seninle de konuşuyoruz ya bunda Peugeot çizgileri mi mevcut? Hani zaten Gilles Vidal oradan buraya transfer oldu. Sanki Peugeot çizgilerini de beraberinde getirdiği gibi hep söylüyorduk ki bundan önce Rafale modelinde de bu tasarımı görmüştük. Aslında Austral'den çıktı. Rafale'in görünümüne büründü diyebiliriz Espace için. Çok güzel, daha agresif, daha böyle yuvarlak hatlardan ziyade keskin hatlara geçiş yaptı. İşte üst tarafta böyle ince, agresif görünen LED farlarını görüyoruz. Adaptif LED farları standart olarak, opsiyon olarak Matrix LED farlar geliyor. Onun altında markanın böyle yarım kristal olarak nitelendirdiği gündüz LED'leri geliyor. Ki markanın da aslında sanki kendi logosunun yarısını almış gibi böyle konumlandırılıyor bunlar. Ve öndeki panjurun daha da büyüdüğünü, markanın kendi logosundaki böyle elmas şekilli detayların böyle panjura motif olarak işlendiğini görüyoruz. Böyle genel bütün olarak dediğim gibi daha agresif, daha keskin detaylara sahip bir tasarımla geliyor. Bir makyaj operasyonu olduğu için yan taraftan baktığımızda çok ciddi bir değişim görmüyoruz. Ne görüyoruz? Yeni jantları görüyoruz. Jant tasarım çok kollu jantlar, çift renkli, gayet güzel bir şekilde otomobile uyum sağlamış gibi görünüyor. Onun dışında benim gözüme çarpan detaylardan bir tanesi de şu, eskisine göre böyle camları saran çerçevelerde özellikle C ve D sütunu arasında daha fazla krom parçaya yer verilmiş. Bu da farklar arasında yer alıyor. Arka tarafta bir makyaj operasyonu getirdiği en büyük değişikliklerden bir tanesi, biliyorsun her zaman ne olur? Stop lambalarının değişmesi olur. Burada da yine oradaki biraz daha C formlu stop lambaları, önde arkada C formlu aydınlatmalara yer verirken bunda daha keskin stoplar kullanılmış yine, ki marka bu tarafta biliyorsun Çin bulmacası şeklinde böyle geometrik şekillerden, 7 tane geometrik şekilden oluşan bir bulmaca veya puzzle olarak adlandıracağımız Tangram isimli bulmacalar olurdu. Oradaki geometrik şekillerden esinlendiği stoplara yer vermiş. Özellikle bu stopların şekline ve iç tasarımdaki bu detaylara baktığımızda oradaki bulmacadaki geometrik şekilleri akıllara getiriyor. Marka da buradan esinlenen böyle stoplara yer vermiş. Özellikle ben arka tasarımda önde de yapılan, arkada da yapılan değişiklikleri başarılı buldum açıkçası. Güzel detaylar söz konusu. İç tarafta çok büyük değişiklikler yok. Yine böyle toplamda 24 inci bulan L şeklindeki OpenR multimedya sisteminin yine aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Onun dışında tabii ki malzeme kalitesi iyileştirilmiş. Özellikle Renault bu tarafta yalıtıma önem vermiş ki işte ön tarafta yanlarda kullanılan lamine camlar, işte camların etrafında kullanılan fitillerin daha verimli olması şeklinde özellikle rüzgar yalıtımının, ses yalıtımının iyileştirilmesi sağlanmış. Motor bölümünde tabii ki motorun iç sesinin iç tarafa daha az yansıması için yine buradaki yalıtım iyileştirilmiş, motor takozları değiştirilmiş. Bu noktada da güzel gelişmeler sağlanmış. Yani burada Renault biraz daha tasarımı, otomobili iç tasarımı gayet modern görünüyordu, iyi görünüyordu. Makyajla beraber biraz daha yalıtım ve malzeme kalitesini iyileştirmeye odaklanmış Espace modelinde. Bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber Espace modeli 2 metrekarelik yüzey alanına sahip böyle büyük bir cam tavanla geliyor ki Renault'un Solar Bay adı verilen perde kullanmadığı böyle tek tuşla opak veya şeffaf hale gelebilen bir tavanı var, biliyorsun Rafale'de de görmüştük evet. Bunu 9 farklı segmentten oluşuyor ve 4 farklı moda sahip. İstersen Google Sesli Asistan'la, istersen tek tuş vasıtasıyla bu 4 farklı moda istediğin şekilde ayarlayabiliyorsun ki bunun Renault ailesi içerisinde en büyük Solar Bay cam tavan olduğu söyleniyor. Ki otomobil zaten hani kendi segmentinde de D segment SUV olarak gerçekten iyi özelliklerle, iyi donanımlarla geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunun dışında bir dikkat çekici özelliği daha var. Sürücü tanıma özelliğine sahip ilk Renault modeli olduğu belirtiliyor bunu. Soldaki yani sürücü tarafında kalan fotoğraflarda göreceğimiz üzere ağ sütununda bir tane kamera bulunuyor. Bu kamera önceden tabii ki yüz tanıma özelliği vasıtasıyla oluşturulan profilden sonra, bunu kaydettikten sonra araca oturduğunuzda, çalıştırdığınızda sizin yüzünüzü tarıyor, sizin profilinizi belirliyor ve işte favori radyo istasyonlarınız, favori koltuk ayarlarınız, işte yüksekliği, derinliği, direksiyon ayarları gibi birçok kişiselleştirilebilir ayarları sizin otomatik yüzünüzü tarayarak bunları siz hiç uğraşmadan hazır hale getirebiliyor. Böyle özelliklerle donatılmış olduğunu görüyoruz Espas'ın. Yani aslında baktığımızda biraz daha segmentine yakışır, güzel üst düzey özelliklerle beraber geldiğini söylemek lazım. Bununla beraber eski versiyonda olduğu gibi hala Ford Control adı verilen arka aks yönlendirme sistemi de geliyor. İşte yüksek hızlarda arka tekerlekleri 1 dereceye kadar, düşük hızlarda 5 dereceye kadar açılandırabilen bir özellik ki bunun sayesinde düşük hızlarda 5 derece açılandırılabilmesi sayesinde otomobilin dönüş çapı da 10.4 metreye kadar düşüyor ki normalde 11 metrenin üzerinde, yani oldukça iyi etki ediyor otomobilin şehir içerisindeki manevra kabiliyetine güzel etki eden detaylardan bir tanesi. Kaputun altında ciddi bir değişim yok. Yalıtım iyileştirildi demiştim. Yeni motor takozları ve kullanılan yalıtım malzemeleri sayesinde, ama bunun dışında motor tarafında bir değişiklik yok. E-Tech 200 adı verilen full hibrit versiyon geliyor yine. 1.2 litre 3 silindirli turbo benzin tek başına 130 beygir 3 ve 205 Nm tork üretiyor. Multimode adı verilen otomatik şanzıman yine bu Renault'un hibrit modellerinde kullandığı debriyajsız şanzıman. Hani burada synchromatch vites geçişlerini sağlayan bir synchromatch bulunmuyor. Her zaman konuşuyorduk bunu. Synchromatch olmadığı için vites geçişlerinden bu hibrit sistemde kullanılan küçük elektrik motoru sorumlu. Yani ana elektrik motoru 50 kW güç üreterek çekiş tahrik sistemine katkı sağlıyor. Daha düşük böyle 20-25 beygir güç üreten bir ikinci elektrik motoru da benzinli motorun çalıştırılmasından, yani otomobilin çalıştırılmasından ve şanzımanın vites geçişlerinden sorumlu böyle bir full hibrit sistem karşımıza çıkıyor Espas modelinde. Fiyat şu an için açıklanmış değil ama zaten biliyorsun Espas Türkiye'ye gelmemişti. Yeni makyaj versiyonunda da büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum. Renault bu modeli Türkiye'ye getirmiyor. Ama güzel güncellemeler yapıldığını söylemek lazım.
Valla ağzına sağlık. Ben radyodan dinleseydim bu kadar iyi dinleyebilirdim. Yani hani radyodan dinlesem bu kadar gözümün önüne gelebilirdi. Ben tabii burada baktım ettim ama yani olağanüstü oldu. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bence de çok güzel olmuş. Yani gerçekten heybetli bir araç olmuş, güçlü bir araç olmuş. Bahsettiğin özellikler, bu synchromesh özelliği de mesela dikkatimi çekti hakikaten. Yani teknolojinin bu anlamda farklı kullanımını ve işte çünkü dertli bir şey yani synchromesh meselesi, dertli bir konu. Buradan kurtarmış olması hem işte konfor açısından hem diğer konular açısından bence önemli. Kıymetli görünüyor doğrusu. Yani böyle bakınca hakikaten kıymetli görünüyor. Şey de teknik özellikler de güzel. Kameranın yine yerleştirilmesi ve onun böyle rahat kullanılması olayı da. Ben sevdiğim arabayı, tabii Türkiye'ye gelmemesi yine eskiden olduğu gibi yine üzücü. Fakat gelse ne olacak diyeceksin. Yani dünya vergiyle gelecek, dünya parayla gelecek. Buraya zaten soksan bu arabayı. Yani işte Volvo'da nasıl konuştuk? Yani 7 milyon burada, 2 milyon Amerika'da. Olur mu? Olmaz işte, ama oluyor. Yani o yüzden bunu da konuşalım.
Evet. Şunu söyleyeyim, yani biliyorsun Rafale geldi. Rafale de biliyorsun D segment bir kupe SUV. Aslında Renault burada hani Rafale'i getireceğine daha geniş ailelere hitap eden gerçek bir SUV olarak bence burada Espas'ı getirebilir ki hani şunu zaten biliyor izleyicilerimiz ama mutlaka yorumlarda belirten olacaktır. Ben onu da söyleyeyim. Austral ve zaten Espas'tan bahsediyoruz ama Renault böyle çok farklı, böyle yıllarca işte farklı, aynı modelleri farklı isimlerle sahaya sürüyor ya. Austral zaten Kadjar'ın yerine gelmişti. Şu anda Espas'ta Koleos'un yerine geldi. Hani bunu da söyleyelim. Daha önce Koleos'u da getirmişti ama Espas'ı neden Türkiye'ye getirmiyor? Senin dediğin gibi mali, işte finansal nedenlerden olabilir. Ama belki makyajlı versiyonu Türkiye'ye getirirler mi? Bakalım, belki ilerleyen süreçte böyle bir şey görürüz.
O zaman Rafale'i getirdikleri gibi umarım bunu da getirirler ve böylece hani o denenmiş, bence bunu da deneyebilirler. Bence daha çok karşılığını bulabilir. O yüzden önemli buluyorum bunu. Bence araç güzel, Türkiye için denenebilir. Ama tabii ki bahsettiğimiz bu konuları göz ardı ederek söylüyorum. Umarım Türkiye için daha iyi arabaların olduğu, daha iyi üretimlerin yapıldığı konuları görürüz ederiz diyoruz. Karışık bir gündemde gerçekten şahane anlatımla ve ben kendim de bildiğim için zor günlerde gerçekten çok iyi bir performanstı bugün izlediğim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Hem izleyiciler adına hem kendi adıma. Eksik olma diyorum ve sözü her hafta olduğu gibi yine sana bırakıyorum. Teşekkürler.
Evet, her hafta olduğu gibi yine kapanışta siz değerli izleyicilerimize şöyle seslenelim. Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız, abone olduysanız zaten teşekkür ederiz. Ama hala abone değilseniz tek bir tuşla kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için önemli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.